Ayrım 13 Miras Robert Ludlum Sayfa 140 Canfield önce hemen kendi içkisini bitirdi. Şu içkileri bir tazeleyelim. Kadının bardağını alarak bara doğru yürürken Janet de şöminenin karşısına geçip oturdu. Kocanızın bu çeşit, şöminenin üzerindeki resimleri işaret etti. Tutkuları olacağını sandınız, siz iyi bir felsefecisiniz. İsteyerek değil, yalnız bana kocanız bu tipte bir insanmış gibi gelmedi de. Kadına içkisini verdikten sonra ayakta durmaya devam etti. Kaiser'in yeniliş nedenini kendinde bulduğunu gazetelerde açıkça anlatmıştı, okumamış mıydınız? Canım, o gazetecilerin işidir, onun da bunu ciddiye aldığını sanmıyorum. Kocamı tanıyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz. Canfield bile bile irkilmiş gibi gözüktü. Bardağını dudaklarından çekti. Bilmiyor muydunuz? Neyi? Tabii kocanızı tanıyorum. Hem de oldukça iyi. Bildiğinizi sanıyordum. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Janet hayretini gizlemeye çalışıyordu. Ulster'ın çok geniş bir arkadaş çevresi vardı. Hepsini birden zaten tanıyamazdım. Ulster'ın New York'tan mı arkadaşıydınız? Sizden söz ettiğini hiç hatırlamıyorum.
Pek sayılmaz. Ben doğuya geldikçe araşırdık.
Aa, tabii siz Chicago'luydunuz değil mi?
Evet, ama doğrusunu söylemek gerekirse işim dolayısıyla dört bir bucağı dolaşıyordu. Gerçekten de söylediği doğruydu.
Ne iş yapıyorsunuz?
Satıcıyım.
Ne satıyorsunuz?
Hisse senetleri, bonolar, köprü filan değil. Sadece tenis kortları satıyorum.
Janet güldü. Çok tatlı bir gülüşü vardı. Şaka yapıyorsunuz.
Hayır, çok ciddiyim. Tenis kortları satıyorum.
İçkisini bırakarak ceplerini karıştırır gibi yaptı. Bakalım yanımda hiç var mı?
Yok, gerçekten çok güzel tenis kortları yapıyoruz. Gayet iyi zıplatıyor topları. Tabii çimen değil. Şirketimizin adı Wimbledon. Kuşkusuz bizim kortlardan düzinelerle görmüşsünüzdür ama kimin yaptığını bilememişsinizdir.
Çok ilginç. Peki neden insanlar sizin kortlarınızı satın alıyorlar? Kendi kortlarını kendileri yaptıramazlar mı?
Tabii biz zaten onları buna teşvik ediyoruz. Onlarınkini yıkıp yenisine bizimkilerden bir tane yaparak daha çok para kazanıyorsunuz.
Benimle alay ediyorsunuz. En sonunda bütün tenis kortları aynıdır.
Hayır canım, yalnız çimen olanlar aynıdır. Hem onlar da ilkbahara zamanında hiçbir zaman hazırlanamazlar. Sonbahar gelince hemen bozulurlar. Bizimkiler bütün yıl kullanılabilir.
Janet tekrar güldü. Gerçekten çok kolay. Çalıştığım şirket çimen kortların top zıplatma yeteneğine aynen sahip bir asfalt bileşimi hazırladı.
Sıcakta hiç erimiyor. Donduğu zaman da genişlemez. Hemen satış konuşmasına başlayayım mı? Kamyonlarımız 3 gün içinde burada olurlar ve siz farkına bile varmadan 5. caddenin ortasında bir tenis kortunun sahibi oluverirsiniz.
İkisi de güldüler. Herhalde siz bir tenis şampiyonusunuzdur.
Hayır, şöyle böyle oynarım. Tenise karşı büyük bir merakım ve sevgim yok. Tabii görevler arasında kortlar için garanti verebilecek birkaç tane uluslararası meşhur şampiyon var. Bizim kortların üzerinde bir sürü muhteşem partiler verilmiştir.
Çok hoş.
Atlanta'dan Bar Harbor'a kadar en iyi kortlar, en iyi partiler.
Demek Ulster'a tenis kortu sattınız.
Hayır, hiç denemedim. Eğer deneseydim kuşkusuz başarırdım. Bir zamanlar bir zeplin satın aldığına göre bundan da kaçınmazdı herhalde.
Janet bardağını Canfield'a uzattı. Genç adam ayağa kalkarak bara yürüdü. Eline sardığı mendili açarak cebine koydu. Janet önündeki tabloda yavaş hareketlerle sigarasını söndürdü. Eğer New York çevresinden değilseniz kocamı nereden tanırdınız?
İlk olarak kolejde tanıştık ama çok kısa bir süre için. Ben 1. yılın ortasında ayrıldım. Canfield, acaba Washington Princeton'da yıllar önce unutulmuş 1. sınıf öğrencisinin dosyasını doğru mu buldu diye düşündü.
Kitaplara olan nefretinizden mi?
Paraya olan nefretimden. Ailemde para yanlış kişilerde vardı. Sonra tekrar kısa bir süre için orduda karşılaştık.
Orduda mı?
Evet, şöminenin üstünü göstererek, ama bu şekilde değil dedi.
Oo,
New Jersey'de yapılan eğitimden sonra ayrıldık. O Fransa'ya ve üne, ben Washington'a ve sıkıntıya doğru. Ama ayrılmadan önce çok eğlendik. Yavaşça kadına doğru eğilen Canfield'ın sesinde alkolle beraber gelen bir yakınlaşma vardı. Tabii bütün bunlar onun evlenmesinden önceydi. Evlendikten sonra da devam etti Matthew Canfield. Öyleyse sandığımdan daha büyük bir aptalmış. Kadın Canfield'ın ta gözlerinin içine bakıyordu. Kelimelerin ötesinde bir anlam arar gibiydi. Çok çekici bir adamsınız. Sonra hemen ayağa kalktı, bardağını masanın üzerine koydu. Daha yemek yemedim ve hemen bir şeyler yemezsem saçmalamaya başlayabilirim. Saçmalamaktan nefret ederim. Beraber dışarı çıkalım. Zavallı bir garsonun üzerine kanınızı akıtmak için mi? Kam durdu. Canfield elini uzattı. Sizinle birlikte yemek yemek isterdim. Evet, biliyorum. Janet içkisini alıp çok hafif sendeleyerek şöminenin sol yanına geçti. Halbuki ben de şimdi sizden gitmenizi istemek üzereydim. Canfield karşı koymak için ağzını açtı. Durun bir dakika. Tek başıma kalıp bir şeyler atıştırmak istiyordum ama belki de bu o kadar iyi bir fikir değil. Bence çok kötü bir fikir. Öyleyse ben de tek başıma yemem. Güzel. Ama dışarı gitmek istemiyorum. Benimle burada yemek yer misiniz? Çok zahmet olmaz mı? Janet Scarlett şöminenin yanından sarkan kordonu çekti. Yalnız kahya kadın için, o da zaten kocam gittiğinden beri boş boş oturuyor. Kahya kadın o kadar çabuk gelmişti ki Canfield acaba kapıdan dinliyor muydu diye düşündü. Kadın Matthew Canfield'ın hayatında gördüğü en çirkin insanlardan biriydi, kocaman elleri vardı. Evet babam, sizi bu akşam beklemiyorduk. Madame Scarlatti ile yemek yiyeceğinizi söylememiş miydiniz? Kararımdan caymışım değil mi Henna? Bay Canfield ve ben burada yemek yiyeceğiz. Nasıl isterseniz madam. Orta Avrupalı, belki İsviçre veya Alman lehçesiyle konuşuyor diye düşündü Canfield. Ensesinde toplanmış kır saçlarını çevrelediği geniş yüzü dostça olmaktan çok uzaktı. Sert ve erkekçe bir yüzdü bu. Ama yine de yemek nefisti. O yaşlı cadı bir şeyler istediği zaman istediğini elde edene kadar hepsini karşısında tir tir titretir dedi Janet. Oturma odasına dönmüşlerdi. Yumuşak yastıklı kanepede yan yana oturmuş brandy içiyorlardı. Bu gayet doğal. Duyduğuma göre her şeyi o yönetiyor. Dediklerini dinlemeleri gerek. Ben olsam öyle yapardım. Kocam böyle düşünmezdi dedi Janet yavaşça. Küçük oğluna çok kızardı. Canfield ilgilenmiyormuş gibi duruyordu. Gerçekten mi? Aralarında bir anlaşmazlık olduğunu bilmiyordum. Yok canım, anlaşmazlık değil. Yalnız Ulster kendi başına buyruktu. Annesinin dediklerine pek kulak asmazdı. Kadının da en nefret ettiği şey budur. Ulster'ın parasını kesebilirdi değil mi? Kendi parası vardı. Kadını çıldırtıyordu herhalde. Genç kadın şöminenin üzerindeki resimlere bakıyordu. Ulster beni de çıldırtırdı. Ama o annesi. Ben de karısıyım. Janet iyice sarhoş olmuştu. Fotoğraflara nefretle bakıyordu. O kadının beni bir hayvan gibi kafese koymaya hiç hakkı yok. Aptal dedikodularla beni tehdit etmek ha? Yalanlar, milyarlarca yalan. Kocamın arkadaşları onlar, benim değil ki. Ulster'ın dostları hep garip kişiler olmuştur. Sana hak veriyorum. Eğer sana kötü davranıyorlarsa onlar yokmuş gibi davran. Janet güldü. Paris'e, Kahire'ye gidip gazetelere ilan vereceğim. Ulster Scarlet Peach'inin arkadaşları, sizleri umursamıyorum. İmza Dul Janet Saxon Carlet. Umarım ki senin hakkında öyle yerlerden bilgimi toplamış. Canfield bu fırsattan yararlanarak soruyu yapıştırdı. Ah, hiç kaçırmaz böyle şeyleri. Eğer Madame Scarlet insanın hakkında bir dosya tutmuyorsa o insan yaşıyor bile sayılmaz. Bunu biliyor muydun? Öfkesinin gidişi gelişi kadar çabuk olmuştu. Ama önemli değil, canı cehenneme. Neden Avrupa'ya gidiyor? Senin için ilgilendiriyor bu. Canfield omzunu silkti. Hiç ilgilendirmiyor. Gazetede okudum. En ufak bir fikrim yok. Paris'ten ve diğer yerlerden topladığı dedikodu ve yalanlarla bir ilişkisi var mı acaba? Canfield sarhoş taklidi yaparak kelimeleri yuvarlıyordu.
Ona sor, biliyor musun brandy çok güzel.
Bardağında kalan içkiyi bitirip bardağı masanın üzerine koydu. Adamın içkisi aşağı yukarı olduğu gibi duruyordu. Nefesini tutarak içkiyi dikti. Haklısın, karı tam bir cadı.
Cadı.
Janet başını Canfield'ın omzuna yasladı.
Neden Avrupa'ya gidiyor acaba?
Bu soruyu birçok kez ben de kendi kendime sordum ama bir türlü cevaplandıramıyorum.
Ve umurumda da değil. Sen gerçekten iyi bir insan mısın?
En iyisinden.
Seni öpersem anlarım.
O denli tecrübeli değilsin ki.
Sana öyle geliyor.
Genç kadın Canfield'ın boynuna sarılıp adamı kendine çekti, titriyordu. Canfield şaşırmıştı. Genç kadın çaresizdi ve bilinmeyen anlamsız bir nedenden ötürü Canfield onu korumak istiyordu. Janet elini adamın omzundan çekti ve haydi yukarı çıkalım dedi. Yukarıda öpüştüler ve Janet Scarlett ellerini adamın yüzüne koydu.
Scarlett olmanın tadını çevrende başka bir Scarlett yok yan çıkart dedi. Kim?
Kim dedi bunu?
Ana cadı kim olacak?
Ustur'un annesi mi?
Madame Scarlatti, Ustur'u bulamazsa ben hürüm. Senin olmak istiyorum Matthew.
Genç kadını yatağa götürürken Canfield nasıl olursa olsun üstlerinden izin alıp o gemiye binmeye karar vermişti. 17. Bölüm. Jefferson Cartwright kulübün saunasından çıkarken üstünü büyük bir havluyla örttü. Soğuk duşa girdiğinde yüzünü suya doğru kaldırdı. Ufak su fışkırtıları cildini acıtmaya başlamıştı bile. Bir gece önce çok sarhoş olmuştu, aslında içmeye öğleden sonra başlamıştı. Gece yarısına doğru o denli sarhoştu ki eve dönmeyip kulüpte kalmaya karar vermişti. Kutlamak için her türlü nedeni vardı. Elizabeth Scarlatti ile yaptığı başarılı görüşmeden sonra gelen birkaç günü Scarwick kurumunun işlerini elinden geldiği kadar incelemekle geçirmişti. Şimdi yeni iş arkadaşlarının yanına çıkabilecek hale gelmişti. Elizabeth'in anlaşması hiç aklından çıkmıyordu. Kağıdı hep evrak çantasında taşıyordu. Şimdi evrak çantası Grand Central istasyonundaki kiralık dolaplardan birinde duruyordu. Arkadaşları bunların kasalardan daha emin olduğunu söylerlerdi. Kuşkusuz ki Scarlatti kasalarından daha emindiler. Öğle yemeğinden sonra çantasını alıp anlaşmayı avukatlarına götürdü. Avukatların kendine Scarwick hakkında sorular sormalarını istiyordu. Adamlar şaşıracaklardı. Hepsini ezbere biliyordu. Onları şimdiden duyar gibiydi. Bak şu Allah'ın işine. Hiç bilmiyorduk. Cartwright duşun altında kahkahalarla güldü. Artık Jefferson Cartwright o karılarını bile tatmin etmekten aciz heriflere gösterecekti. Tanrım diye düşündü. Kulübün üyelerinin yarısını alıp satabilirdi. Duştan sonra giyinen Jefferson Cartwright gücünü alabildiğine duyarak bara girdi. Üyelerin çoğu yemek için burada toplanmışlardı. Onlara içki ikram ettiği zaman yapay bir kibarlıkla kabul edenler oldu. Jefferson söz arasında Scarwick'in mali işlerini üzerine aldığını söyleyince yapay kibarlık yerini meraka ve ilgiye bıraktı. İşlerinden bazıları bunca yıldır tanıdıkları ahmak Jefferson Cartwright'ın sandıkları kadar boş olmadığını düşünmeye başladılar. Hani o denli de kötü bir adam değildi. Kuşkusuz bazı yetenekleri vardı. Kısa bir zamanda Jefferson'ın oturduğu yuvarlak meşe masayı çevreleyen deri koltuklar dolmuştu. Saat 2:30'a yaklaştıkça üyeler izin isteyerek birer birer işlerinin ve telefonlarının başlarına dönmeye başladılar. Haberleşme olanakları alabildiğine kullanılarak kısa sürede Scarwick ile Cartwright'in ilişkisi her yere yayılmıştı. Beylerden bir tanesi diğer işsiz güçsüzlerle beraber kulüpte kalmıştı. Adam 50 yaşlarındaydı ve gereğinden fazla bakımlı bir bıyığı vardı. İşin gülüncü masadakilerden hiçbiri adamın ismini hatırlamıyordu ama kimse bunu açığa vuramıyordu. Ne de olsa burası bir kulüptü. Jefferson'ın yanındaki yer boşalır boşalmaz adam hemen oraya rahatça kuruldu. Herkese içki ısmarlamakta ısrar ediyordu. İçkiler gelince bu iyi giyimli bey elini uzatarak martinileri önüne dizdi. Konuşması bitince Jefferson'a bardaklardan birine verdi. Jefferson içkiyi alarak sonuna kadar içti. Adam işi olduğunu söyleyerek masadan kalktı. 2 dakika sonra Jefferson Cartwright masanın üzerine yığılıp kaldı. Gözleri alkolün derecesini fazlaca kaçırmış bir kişinin gözleri gibi uykulu veya kapalı değildi. Tam tersine, alabildiğine açık ve yuvalarından fırlamış gibiydiler. Jefferson Cartwright ölmüştü. Ve o iyi giyimli adam bir daha masaya geri gelmedi. New York gazetelerinden birinin eski adamlarından biri şu haberi dizgiye veriyordu. Haber gazetenin 10. sayfasında basılacaktı. Kulüpte ölen bankacı. Hiç de ilgisini çekmemişti baskıya verenin. Birkaç makine ötede başka bir başlık diziliyordu. 48. sayfada basılmak üzere Grand Central'daki kiralık dolapta soygun. Adam artık hiç güven kalmadı diye düşündü. 18. bölüm. Kalpurnia'nın 1. sınıf yemek salonunda kaptanın masasında sağında oturan adamın 30 yaşından fazla olmaması Elizabeth'i biraz şaşırtmıştı. Yalnız gezilere çıktığı zamanlarda genellikle onun yanına ya yaşlanmakta olan bir diplomat, ya iyi kağıt oynayan biri ya da emekli bir borsacıyı koyarlardı. Yani Elizabeth'e müşterek yönü olabilecek bir kişiyi. Ama kimseyi suçlayamazdı. Utandırıcı bir durum ortaya çıkabilir diye her zamanki gibi yine kaptanın listesini gözden geçirmişti. Lisa'da İngiltere'de çok iyi iş yapan spor firmalarından birinin yöneticilerinden Matthew Canfield adında bir kişi olduğunu da görmüştü. Toplumsal bağları olan biri diye düşünmüştü. Ne olursa olsun sevimli bir adamdı. Boş görünmesine rağmen kibar bir genç, kuşkusuz da çok iyi bir satıcı. Yemeğin sonlarına doğru bir güverte görevlisi masalarına yaklaşarak Elizabeth'e bir telgraf geldiğini söyledi. ''Masayı getirebilirsiniz.'' Elizabeth sinirlenmişti. Görevli Elizabeth'in kulağına bir şeyler fısıldadı. ''Peki öyleyse.'' Kadın yerinden kalktı. Masadaki diğerleriyle beraber ayağa kalkan Matthew Canfield, ''Bir yardımım olabilir mi Madam Scarlatti?'' diye sordu. ''Hayır, teşekkür ederim.'' ''Emin misiniz?'' ''Oldukça, teşekkürler.'' Kadın güverte görevlisinin ardından salondan çıktı. Telsiz odasında mesajı verdiler. Kağıdın tepesinde şunlar yazılıydı. ''İvedilikle gelmesi gereken cevap için telgrafın yollanıldığı kişiyi hemen ofise getirin.'' Elizabeth ayakta durarak bekleyen görevli özür dilerim dedi. ''Bir emri yerine getiriyormuşsun.'' ''Madam Elizabeth Scarlatti, HMS Kalpurnia, High Seas.'' ''Jefferson Cartwright öldü, stop. Ölüm nedeni belli değil, stop. Ölmeden önce Cartwright, Scarwick kurumuyla ilişkisi olduğunu açıkladı, stop. Bu ilişkiye ait resmi belge yok elimizde, stop. Ama güvenilir kaynaklar bunu onaylıyorlar, stop. Bize salık vermek istediğiniz bir şey var mı, stop. Durum Waterman müşterileri için utanç verici, stop. Başkan Cartwright'ın karıştırdıklarından haberimiz yoktu, stop. Cevabınızı bekliyoruz, stop. Horace Boutier, Waterman Bankası'nın başkanı.'' Elizabeth dona kalmıştı. Bay Boutier'e bir telgraf göndererek Scarlatti Endüstrileri ile ilgili bütün bilginin bir hafta içinde kendisine Chancellor Drew Scarlett tarafından gönderileceğini bildirdi. Bir ikinci telgrafı da Chancellor Drew'a yolladı. ''C.D. Scarlett, New York, Doğu 62. Sokak 129. Jefferson Cartwright hakkında hiçbir bildiri İngiltere'den ben seni arayana kadar yapılmayacak, stop. Tekrar hiçbir bildiri yapılmayacak, stop. Sevgiler annen.'' Elizabeth bu olaya dikkatleri çekmek istemediğinden tekrar masasına dönmesi gerektiğine inanıyordu. Ama dar koridorlarda güverte görevlisiyle birlikte yürürken gittikçe güç kazanan bir duyuyla bu belki de bir uyarmaydı diye düşünmeye başladı. Elizabeth Cartwright'la imzaladığı anlaşmanın ortaya çıkmasına kendisini hazırlamalıydı. Bunun bir sürü açıklaması olabilirdi. Tabii sonunda herkes artık onun iyice yaşlandığı kanısına varacaktı. Jefferson Cartwright'la yapılan böyle bir anlaşma insanın akıl derecesini kuşku altına sokabilirdi. Bu Elizabeth'i hiç de ilgilendirmiyordu. O başkalarının fikirlerine göre hareket etmezdi.
Onu asıl en çok ilgilendiren konu aynı zamanda da müthiş korkusunun da temelinde yatıyordu. Ya anlaşma bulunamasaydı?
13. ayrımın sonu. Sayfa 151.